Kıymetli gönül dostları, Erkam Radyo'dasınız. Hasbihal programımıza kulak veriyorsunuz. Ben Deniz Turulan Şen.
Ben Yusuf Koncugül. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir cuma akşamından sizlere
Cumalar diliyoruz.
Çamlıca stüdyolarımızdan sesleniyoruz. Bu hafta Genç Dergisi'ni konuşacağız. Gönül telini titreten 50 türkü dosya konusuyla çıktı.
Buradan güzel bir repertuar da olur aslında.
Evet, güzel bir repertuar. Zaten birazdan zaten tek tek ilgileneceğiz. Bir böyle oynatma listesi de oluşmuş oldu yani. Hem dinleyiciler açısından hem de belki icracılar açısından. Evet, Ender Ekin bizlerle birlikte Genç Dergisi yazarlarından. Hoş geldin Ender.
Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Ender'le birlikte Genç Dergisi'nin Haziran sayısını konuşacağız. Bakalım bizleri neler bekliyor.
Biraz dergiyi de yorumluyoruz değil mi burada? Hı
hı. Tabii ya, biraz içinde hem kendimiz böyle bir gündemimizi almış oluyoruz. Genç Dergisi'nin Haziran ayında neler var neler yok. Bunu görmüş oluyoruz. Hem de buradaki konuları konuşmuş oluyoruz. Evet, Ender Ekim, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ne var ne yok, iyisin inşallah.
Allah'a şükür, siz nasılsınız?
Ben de iyiyim elhamdülillah. Yazı işlerindesiniz.
Evet.
Bir ekiple birlikte çalışıyorsunuz.
Evet.
Ender Ekim de yazı işlerinden bir arkadaşımız. Hem evet, yazılarıyla hem de dergideki çalışmalarıyla dergiye katkı sağlıyor. Evet. Sen biraz istersen kendinden bahset önce. Seni dinleyicilerimiz tanımış olsunlar. Sonra da Genç Dergisi'ni bahsetmiş oluruz.
Eyvallah. Eylül ayından beri Genç Dergisi yazı işlerinde bulunuyorum. Aynı zamanda röportajlarla ve müstakil kendi yazılarımla da yardımcı olmaya çalışıyoruz dergiye. Güzel bir kadro oluştu çok şükür. Her ay farklı dosya konularıyla gündeme dair, gençlerin gündemine dair gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Bu şekilde.
Eyvallah. Evet, hemen editörden yazısıyla başlıyoruz. Süleyman Ragıp Yazıcılar. Rabbimiz güzeldir, güzeli, güzelliği sever. Bizler güzel bir dinin, güzel bir peygamberin, güzel bir medeniyetin mirasçılarıyız diyor. Yaptığımızı güzel yapmak, hayatımızın en ufak detaylarını dahi güzelliği aramak adeta şiarımızdır diyor yazısında. Ve aslında biz cennetten, hani güzellikten geldik ve güzeli seviyoruz. Rabbimiz de seviyor. O yüzden de genel minvalde güzel olanı, yani dinlemek manasında da güzel şeyler dinlemeliyiz diyor. Ve aslında zaten bu derdi taşıyan bir dosya konusu. Evet. Türküler. Bundan bahsetmiş oluyor. Evet. Başka neler bekliyor bizi Ender Ekim? Sen biraz bir istersen bu sayıdan bahset. Nasıl oluştu türküler?
Yani hemen sonrasında ne var ne yok dosyası bizi bekliyor. O da günümüz bu ay içerisinde Türkiye'de gerçekleşen, dünyaya da değiniyorlar ama genelde arkadaşların gündemi Türkiye oluyor. Türkiye üzerinde çok ilgi çekici başlıklardan haberler sunuyorlar. Mesela 18.8 milyon israf yine ilgi çekici noktalardan bir tanesi. Türkiye'de ve dünyadaki israf oranlarını veriler eşiğinde sunmuş arkadaşlarımız. Beyza Kirenci ve Nurcan Doğan hazırlıyor bu dosyayı.
Evet, güzel bir nokta mesela bu. Evet. Yani bir yandan açlıktan hayatını kaybeden insanların olduğu bir dünya. Bir yandan da 18.8 milyon israf, yani Türkiye'de dahil.
Evet.
Yemekler bazen çöpe atılıyor. Çöplerden ekmekler fazlasıyla var. Bu noktaya da dikkat çekmek
ki
önemli.
O oran sadece Türkiye'de mesela.
Hmm, evet.
Maalesef
doğru, evet.
Kötü bir nokta. Hemen sonrasında bir dünya haberde özellikle Batı dünyasındaki Müslüman kardeşlerimizden haberler yer alıyor. Hakan Emin Öztürk bir dünya haber.org'dan hazırlıyor bu sayfayı. İşte Hong Kong'dan, Amerika'dan, Kanada'dan haberler var. Mesela Amerika'nın görme engelli Müslümanları artık Kur'an meali okuyabilecek diye bir haberle Amerika'daki çalışmalardan bahsetmiş.
Evet, bu sayfada da özellikle dünyadaki haberleri, böyle bize yansıyan güzel haberleri görmüş, duymuş oluyoruz. Bu noktada yani önemli. Asım Gültekin abinin mesela yeni çıkan kitabı da orada da yazılarında duruyor. Allah rahmet eylesin. Yani eski yazılarından derlenmiş kitapta. Orada mesela şundan bahsediyor. Artık hani genelde şöyle bir algımız var diyor. Biz böyle hep kendi gündemimizdeyiz. Hep ülke gündemi, Türkiye, Türkiye. Böyle biraz aslında şu anda asıl sosyal medya çok geniş. İşte internet şu anda çok daha fazla. Ya imkanlar çok iyi ama biz dünyadaki hiçbir Müslümandan haberimiz yok. Evet. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar bilmiyoruz. Bu noktada gerçekten zayıflığımız var yani. Aslında imkanlara baktığımız zaman bir 30 sene öncesine göre değil mi? Çok evet, daha iletişim kurabilecek seviyedeyiz. Hem ulaşım anlamında hem iletişim anlamında. Bu noktada en azından böyle bir ufak da olsa burada gündemimizi almış oluyoruz belki.
Uçtun yine deli gönül değil mi kitabınızı?
Evet. Onu da konuşacağız inşallah. Bir ara Furkan Özkulu'yu konuk alacağız burada. Hı hı. O kitap üzerine de belki muhabbet ederiz.
İnşallah. Hemen sonraki sayfada zaten dosya konusu başlıyor. Gönül telini titreten 50 türkü. Aslında burada belki biraz Türkiye'ye de değinmek lazım. Türkü diğer bütün müzik türlerinden bizim topraklarımızda ayrılan yere sahip. Yani Anadolu için, Anadolu insanı için. Mesela türkü söylemekten öte türkü yakmak tabiri kullanılıyor daha çok. Yani çünkü doygun bir ya üzüntü ya sevinç hallerinde o ruh halini çok güzel yansıtıyorlar kelimelerle. Şimdi bu anlamda biz de gönlün telini titreten 50 türkü dedik. Manalarını yolculuğa çıkmaya çalıştık. 50 değerli isme de, ki sizler de bunların arasındasınız. 50 değerli isme en sevdikleri, onların gönül telini titreten türküleri sorduk. İçerisinde Abdullah Harmancı, Abdullah Yıldız, işte Ahmet Murat Özel, Selim Tiryakioğlu, Faruk Beşer gibi...
Birçok isim var.
Birçok farklı isim var.
Türküler aslında bizim gerçekten böyle Türk halk müziği, yani bütün dünyada aslında halk müzikleri var ama bizim Türkiye'de Türk müziğinde yani sözlük kültürümüzün bir böyle yansıması, bir böyle adeta özü gibi değil mi Tuğrul? O türküyü dinlediğimiz zaman aslında Ender'in dediği gibi yakılıyor. Yani o hayat bir hikayeden çıkıyor, geliyor ve o yüzden yani dile
tabii yaşanmışlıklar
aktarılmış oluyor.
Yaşanmışlıklar, hı, o türküyü yaktırıyor aslında. Evet. Merhum Neşet Ertaş üstadın bir sözü vardı. Bunu radyomuzda, programımızda birçok kez dile getirdik. Bir daha yeri gelmişken dile getirelim. Neşet Baba diyor ki çekmediğimiz hiçbir derdin türküsünü yakmadık diyor. Yani.
Evet.
O yüzden hakikaten ozanlara baktığımız zaman hepsi bir hikayenin peşinde, bir yanmışlığın ardından bir türkü yakmışlar. Ve bu kıymetli aslında. Yani bugün şarkılara baktığımız zaman veya işte bundan 10 yıl, 20 yıl önce hit olan şarkılara baktığımız zaman bugün hatırlamıyoruz belki de. Birisi dinlettiği zaman, aa evet o yıllarda bu meşhurdu diyebiliyoruz. Ama yok yani, dilimize artık o yıllarda pelesenk olmuş, bu yıllarda anımsamıyoruz bile. Ama türküler öyle değil. Neden? İşte bu yanmışlığın vermiş olduğu bir netice sonrasında yakıldığı için gönülden gönüle, sizin de deyiminizle günümüze, yarınlara, çocuklarımıza, torunlarımıza böyle miras kalacak.
Eyvallah. Ve aslında biz biraz böyle sözlü bir kültürden geliyoruz medeniyet olarak böyle. Belki o yüzden çok kaybolan türküler de var. Yani ve bunların bu Cumhuriyet döneminde, yani belki son 100 yılda böyle biraz daha böyle kayda alınmış, işte notaları alınmış falan. Hatta Muzaffer Sarı Sözen var. Değil mi? O mesela belki 10 bin tane de türküyü derlemiş mesela. Tek tek dolaşmış. Tabii. Türkiye'nin hikayesinin üzerine yoğunlaşmış.
Mesela ben evet, burada bir Raci Alkır derlemesi olan bir türküyü yazmıştım. Raci Alkır mesela Erzurum'da 100'e yakın türkü derlemiş.
Evet, yani şöyle oluyor Ender, ben biraz incelemiştim onu. O dönemlerde TRT bir kadro kuruyor sanırım. İşte belki 50'lerde, 60'larda, belki 30'larda yine vardır. Ve köyleri dolaşıyorlar. İşte o yörenin türkülerini derlemeye başlıyorlar. Mesela 60'lı yaşlarda bir amcamıza gidiyorlar. İşte bildiği türküleri söyletiyorlar. Veya bir ozana gidiyorlar, söyletiyorlar, kaydediyorlar. Notaya alıyorlar. Ve bunlar radyoda falan söylenmeye başlıyor. Belki de kaybolmuş öyle binlerce türkümüz vardır. Ve bunların aslında bildiklerimiz zaman anlamında çok az yani.
Bazıları da mesela evet, dilden dile, hı-hı, hiç TRT'nin bile böyle bir gayret sarf etmesini gerektirmeden dilden dile otomatikmen TRT repertuarına giriyor yani.
Evet.
Çanakkale türküsü için bir şey yapmamışlar mıdır sizce? Bir efor sarf edilmemiştir. Yani dilden dile.
Tabii.
İşte o gelmiş, kimin yaktığı, yazdığı belli değil ama repertuara girmiş yani.
Tarihi ve kültürel olarak da çok önemli veriler. Yani şimdi mesela Tarık Tufan'ın çok güzel bir benzetmesi vardı. Diyor ki Anadolu'dan bütün o geleneği, göreneği kaldırsanız, işte tarhana çorbasının tadını unutsa insanlar, işte cenazeler nasıl kaldırılır bilemeseler, doğumlarda çocukların kulağına nasıl ezan okunur bunu bilmeseler, her şey unutulsa, her şeyi kaybetsek ama bir Neşet Ertaş türküsü açsak sanki hepsi geri gelecek gibi diyor.
Evet.
Gerçekten öyle yani, bir irfanı da taşıyorlar aslında.
Kesinlikle.
Çok değerli o anlamda.
Eyvallah. Ve tabii bu külliyatın içinde aslında 50 tane çok ufak bir rakam ama ona rağmen belki 50 türküden de azını, yani veya mesela sorsam belki gençlere, yani bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum ama genel olarak bir tablo, 14-15 yaşında veya 16 yaşındaki gençlere sorsak kaç tane türkü sayabilirsin diye, belki 5 tane, belki 10 tane o çok bilinenleri sayacak.
Mesela liseli evet. kardeşlerimize bir dönem derslerine girdik. İşte sen gitar dersleri verdin, ben ne dersleri vermeye çalıştım. Yani o kardeşlerimizle ben bir konuşma yapmıştım. Yani Itri'yi hani biliyor musunuz falan diye, en azından 100 lirada bir de resim var ya, oradan belki çıkartırlar. Itri'yi bilmiyorlar. Yani geldim hani günümüze kadar. Barış Manço, Cem Karaca.
Tam onu diyecektim.
Yok. Yani onları da bilmiyorlar.
Itri, İsmail dedi efendi yani falan.
Hani onları geçtik artık.
Barış Manço, Cem Karaca.
Dedi. Bilmiyorlar. Dedik tamam hadi. Sezen Aksu falan. Yok abi, dinlemiyorlar. Yani genç, özellikle bu dosya konusu bence çok özel, çok önemli. Gençler için, özellikle o kardeşlerimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü belirli şeyler dinliyorlar artık. Yani artık müziği bile ithal ediyoruz maalesef.
Ama biraz aslında
Kore'den müzik ithal ediyoruz. K-pop diyorlar onlar.
Şu an mesela Kore diyoruz ama ben kendi gençliğim açısından düşüneyim. Ben de lisedeyken biraz bunlara kulağımı kapatmıştım aslında. Gençliğim belki genel bir şeyi olabilir o. Ben de gitar falan çaldığım için biraz daha böyle rock ağırlıklı müzikler dinliyordum. Ve halk müziğinden biraz koptuğumu fark ettim. Şimdi zaman zaman...
Tabii yaşın zamanla... vermiş olduğu bir şey var muhakkak.
Tabii yaşın vermiş olduğu bir şey vardır muhakkak ama... Şunu söylemek istiyorum. Bazıları tamamen kendisini kapatıyor yani. İşte o irfana, o değerlere, o türkülere... Tamamen bir ket vuruyor. Ve bu tarafa karşı kapalı oluyor... neresi, gençler neyi dinliyor, özentilik vesaire, illa ki biz de dinledik yani, sen de dinledin ama bunlar kalacak olan, işte bunlar bizim mirasımız.
Eyvallah. Türküler öğretmenimizdir diyor mesela Erol Erdoğan. Hakikaten gerçekten öyle. Mesela ben de burada Beni Hor Görme kardeşimi tavsiye ettim, hem de benim albümde de vardı.
Evet.
Hakikaten mesela Beni Hor Görme kardeşim, Türkiye'ye baktığın zaman Aşık Veysel, ya böyle nefsinle mücadele etmen gerektiğini görüyorsun. İşte aynı vardan var olmuşuz. Sen kalemsin ben uç muyum? Sen altınsın ben tunç muyum diyor. Yani sen toksun da ben aç mıyım diyor. Yani ne farkımız var ya? Hepimiz insanız diyor. Niye insanları hor görüyorsun diyor aslında. Yani bir aslında İslam kültürünü, medeniyet kültürümüzü aslında özetlemiş oluyor. Bu noktada bence önemli.
Evet, yani hazır şu anda ismini de zikretmişken türküyü okumayalım mı?
Okuyalım o zaman.
Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyo'da hasbihalimiz devam ediyor. Yusuf Goncagül Genç Dergisi'nde gönül telini titreten türkü olarak Beni Hor Görme Kardeşim isimli, kardeşim isimli türküyü zikretmiş, yazmış burada. Onu şimdi dinleyelim. Ardından Ender Ekim'le birlikte Genç Dergisi'ni yorumlamaya devam edeceğiz.
Beni hor görme kardeşim, beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı bardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Aynı bardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Sen gümüşsün, ben saç ise sende bende, ne var ise sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende sen toksun da ben aç mıyım? Yarın mezara
Evet, yüreğine gönlüne sağlık.
Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımız devam ediyor. Beni hor görme kardeşim dedik. Erkam Radyo'da Genç Dergisi'nin Haziran sayısını konuşuyoruz. Ender Ekim bizlerle birlikte. Tabii Türküler konu olunca biz sana çok söz vermedik Ender. Biraz öyle oldu. Biz biraz sazı elimize aldık derler ya. Bizim aslında yani atasözlerimize de çok var. Sazı eline almak, değil mi mesela?
Evet.
Türkülerle alakalı çok deyimimiz var. Evet, birazdan belki senin tavsiye ettiğin türküyü de söylersin sen Tuğrul. Sen ne tavsiye ettin?
Ben de Alvarlı Efe Hazretleri'nin güftesi olan Can Bula Cananını Bayramo Bayram Ola isimli türküyü, irfan türküsünü tavsiye ettim. Bunu da Raci Alkır, merhum Raci Alkır'dan dinlemelerini tavsiye ettim. İşte Raci Alkır 80'in üzerinde türkü derlemiş ve bizlere hediye olarak bırakmış. Her ikisine de rahmet olsun. Evet, ilerleyen dakikalarda inşallah ben de bu türküyü yorumlayabilirim.
Evet.
Yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir sözü var. Türküler yazılmayan romanlardır diyor. Hakikaten baktığımız zaman yani türküler için böyle ne söylesek yazılmayan romanlar yani. Her birinden böyle bir, az önce Ender'le de konuşurken dile getirmiştik. Böyle bir kitap çıkacak neredeyse yani.
Evet.
Veya bir film çıkacak, değil mi? Yani her türkülerin böyle bir şeyi de var.
Evet. Tabii dosya konusundan dosya konusunda böyle türkü tavsiyeleri var. İnsanların en sevdiği, en çok dinlediği türküleri sormuşsunuz, cevap almışsınız. Tabii yazılarla da devam ediyor bu. Güzel yazılar yine hem türkülerle alakalı hem de farklı gündemlerle alakalı. Genç Dergisi'nin Haziran sayısında farklı yazılar var. Hemen Hamit kardeşim bir söyleşisi geliyor. Neşet Ertaş, Türk'ün Ötesi isimli kitabını yeni çıkarmış olan Dursun Çiçek'le bir röportaj var. Türküler, ötelerle bağ kurmamızı sağlıyor diyor.
Yani Dursun Çiçek çok önemli araştırmalara gerçekten imza atıyor. Şimdi bildiğim kadarıyla Akif Emre hakkında da bir araştırma kitabı hazırlıyor. Muhit'ten çıkan bu Neşet Ertaş Türk'ün Ötesi kitabını ben okurun Temmuz sayısı için de inceledim. Yani ayrıntılı bir okuma yaptım. Gerçekten çok değerli bir kitap. Neşet Ertaş'ın hayatının yanında türkünün nasıl Anadolu irfanı için değerli bir noktada durduğunu da aktarıyor kitabında. Her türkü bir hikayedir diyor mesela röportaj sırasında da. Mevlana'yla, Yunus'la, Hacı Bektaş'la nasıl bir bağ olduğunu da söylüyor türküler aracılığıyla. Hamit kardeşim bu röportajı gerçekten çok değerli. Hemen sonrasında Volkan Zamanoğlu'nun Kulağımızda Ne Var isimli bir denemesi var. Büyüdükçe, yaşadıkça, okuyup anladıkça fark ettim türkü dinlemenin tarzla alakası olmadığını.
Aslında bak tam benim evet. Dediğim noktayı söylemiş. Ben bakmamıştım yazıya.
Evet.
Hani tarz meselesi sanırdım türkü tercih edip etmemeyi. Evet. Bana hitap etmiyor ve etmeyecek sanırdım diyor. Ben de lisedeyken özellikle bu ön yargıyla bakıyordum aslında. Yani benim tarzım kardeşim gitar, ben rock müzik yapıyorum. Yani türküde ne işim var falan gibi belki bir dönem öyle bir anlayışım olmuş olabilir. Buradan da linç yemeyeyim biraz daha hafif geçireyim. Ama şu anda tabii onun ne kadar yanlış olduğunu da görmüş olduk.
Allah rahmet eylesin. Ömer Lütfü Mete oğlu Buhara ile birlikte Çanakkale gezisine gidiyorlar. Bunu Ömer Lütfü Mete vefat ettikten sonra bir yıl sonra bir etkinlik yapılmıştı. İşte anma gecesi, anma programı gibi. Biz de davetliydik. Orada kendi oğlundan dinledik bu hikayeyi. Çanakkale'yi gezmeye gidiyorlar Yusuf. Orada giderken tabii biraz tarz meselesi var. Yani işte merhum Ömer Lütfü Mete türküleri seviyor. Ama oğlu o dönem işte rock müzik veya işte yabancı rock falan dinliyor. Tam böyle aralarında böyle bir tartışma oluyor. O yabancıya açıyor. O işte bir şarkı sonra Türkiye'ye geçiyor falan filan derken Çanakkale'ye geliyorlar ve anlatıyor Ömer Lütfü Mete. Diyor ki işte diyor bizimkiler diyor buradan diyor savunmaya geçtiler diyor. İşte şöyle oldu böyle oldu. Bizimkiler diyor buradan savunmaya geçti diyor. Tam o sırada oğluna dönüyor diyor ki sizinkiler de diyor onu dinlediği için şuradan diyor saldırıya geçtiler, atağa geçtiler.
Eyvallah
diyor.
Hatırladım ben de.
Yani biraz abi türkü ya bizden olan yani hakikaten. Hani bir tarz meselesi falan filan gibi değil yani. Ve bunu yıllar sonra anlıyor insan. Hani gençliğinde böyle dediğin gibi belki bu boşluğa düşebiliyor. Ben de mesela kendi gençliğime baktığım zaman çocukluğuma, babam mesela bağlama çalardı. Türküleri çok severdi. Hatta benim mesela 95 yılında bir 94 yılında bir kaydım var onunla. Türkü okuyorum falan. Ama o yıllarda böyle ben türkü dinlemek istemezdim. Sonra yaş biraz geçtikçe türküleri seviyor insan.
Ama kulağında zaten o kalmış oluyor. Kalıyor. Ne olursa olsun. Yani Türkiye'de yaşıyorsan evet. Zaten kulağında o güzel sesler olmuş oluyor. Evet, hemen ardından.
Evet, Ayşe Saliha Emo'nun Cümbüşün Telleri isimli bir yazısı var. Bu da aslında bu konuyla alakalı. Yani işte Kore dedik, farklı müzik dallarına, farklı ülkelerin müziklerine ilgi duyuyor gençler dedik. Bunun aslında işte filmlerle, dizilerle nasıl bize dayatıldığını, nasıl bir tehlikeli boyut olduğunu da aktarıyor. Kendi hayatından bir hatırası üzerinden güzel bir deneme yazısı.
Evet, bir öğretmeniyle ilgili. Evet. Bir öğretmeni, yani işte çocukluğunda bir öğretmeni sınıfa giriyor. Ve bir türkü icra ediyor Cümbüş'le birlikte. Ve her hafta o derste devam ediyor. Onda da böyle kalıyor değil mi?
Evet.
Aslında yani o çocukluk yaşlar, gençlikte dediğin gibi müzikte kulakta kalması veya işte görmek ilerleyen yaşlarda böyle tekrar böyle hatırlatıcı bir etkisi oluyor. Ben de bu yüzden Şevval Neva'yla bir türkü okudum. Yusuf geçtiğimiz
evet, günlerde. Evet,
ona bağlama çaldım, bir türkü öğrettim. Hani kalsın kulağında, bir hatırası kalsın istedim. Babam da benim vardı, onu da...
Ya hep söylediniz zaten, klişedir ama hani ninnilerde bile bizim bir... Değil mi? Bir yani. Müzik doygunluğumuz oluyor, kulak evet. Doygunluğumuz oluyor. Gerçekten önemli.
Hatta evet. Osman Doğan eşinin çocuklarına söylediği türküyü söylemişti.
Ne kadar güzel.
Şey olarak. Bir sonraki yazı da Tülay Gökçimen, Emine Çınar ortak bir yazı. Kudüs mevzusu, Filistin mevzusu geçtiğimiz ay çok gündemimizdeydi. Her daim olması gerekiyor ama geçen ay çok üzücü haberler aldık. Şimdi Kudüs şehirlerin çiçeği, Filistin'in başkenti, hatta dünya bir ülke olsaydı başkenti neresi olurdu sorusunun cevabı yine Kudüs olurdu diyor Tülay Gökçimen ve Emine Çınar. Kudüs'teki son olayları, bunlara nasıl bakmamız gerektiğini aktarıyorlar.
Evet, bu da her daim gündemimizde olması gereken bir mesele. Hani biz böyle Ramazan ayında genelde oradaki Siyonistlerin zulmü biraz daha artıyor. Biz belki biraz daha farkındalığımız artıyor ama bu belki 30-40 yıllık zaten daha uzun süreli bir sorun. Orada bir hukuksuz bir devlet kurulmuşundan beri devlet olduğunu iddia eden bir devlet. Bu noktada her an gündemimizi almak ve onunla ilgili çalışmalar yapmak gerekiyor diye düşünüyoruz.
Bu ayki dosyamızla ilgili aslında böyle bir paylaşım yapmıştık. İşte bu ay dosyamız ne bilin bakalım işte bilenlere hediye gibi. Yani %90 herhalde oranında Filistin dedi. Evet. Çok da güzeldi aslında o farkındalıkta. Ama biz de sonra bir paylaşım yaptık. Yani Kudüs bir ay değil her ay gündemimiz. Ki gerçekten de derginin belki %20'sini belki %30'unu Kudüs oluşturuyor bu ayda.
Evet zaten yani dönem dönem gencin evet. Sayılarına baktığımız zaman son böyle 10 yıldır çıktığından beri.
Hep içerisinde muhakkak evet. Bir yazı.
Kesinlikle.
Bulunuyor. Ve mesela geçen hafta mesela Kudüs posteri vardı galiba değil mi?
Evet. Güzel bir geçen ay fotoğraf. Kudüs vardı. Bu ay Ayasofya
daha bu kadar olacak. Zulümler artmamışken.
Evet. Gündemde yoktu yani daha. Bizim hep gündemimizde yani. Evet. Hakikaten dediğin gibi.
Ki geçtiğimiz aylarda da bir Kudüs dosyamız vardı zaten. Tekrar düşmemek adına dosya konusunu almadık ama içerisinde çok özgün Kudüs yazıları bulunuyor dergimizin. Bir sonraki sayfada Yusuf Kandil'in İbrahim Tığlı ile Anadolu Ajansı Afrika Haberleri Editörü, kıymetli bir isim İbrahim Tığlı. Afrika konusunda, oradaki insani yardım konusunda güzel bir röportajı bulunuyor. Dünya yaşlı ve yorgun, Afrika genç ve diri diyor İbrahim Tığlı. Yusuf da her ay böyle insani yardım hususunda güzel röportajlara imza atıyor. Bu ayda İbrahim Tığlı Bey ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bir sonraki sayfada da Adem Özköse'nin Güney Afrika'da Ebu Bekir Efendi'nin izinde isimli bir yazısı var. Yine gezi yazıları devam ediyor. Ama tabii daha derinlikli, mana yüklü Adem Özköse'nin
evet,
yazıları.
Adem abinin seyyah köşesi bizim evet. De çok evet. Yakından takip ettiğimiz bir sayfa yazısı. İzleyenler de, aman izleyenler diyorum. Hepsi televizyon programı yapıyormuşum. Dinleyenlerimiz de bilirler. Adem abiden bol bol bahsediyoruz.
Ve bir Ender Ekim söyleşisi var.
Kim bu arkadaşımız Ender Ekim? Ha pardon bu değil.
Evet, benim yaptığım bir röportaj. Ömer Erdem Koçak genç bir akademisyen ama çok kıymetli çalışmaları var. Son zamanlarda da oyunlar ve oyunların çocuklar üzerindeki, gençler üzerindeki etkisini araştırıyor. Gerçekten oyunlar zararlı mı? Her oyunu oynayan şiddete düşer mi? Yani şiddete meyal olmakta oyunun etkisi nedir? Böyle ilgi çekici başlıklar var. Bunlara biraz da farklı açılardan bakacak değerli bir fikir. Röportaj demeyeyim ki kendime ölmüş gibi de olmayayım.
Eyvallah, gayet güzel olmuş.
Bir sonraki... Cumhurbaşkanı da geçtiğimiz hafta değil mi? Bir oyun,
evet.
Oyun turnuva açılışındaydı.
Evet, yani tabii bu yapılan bir etkinlikler. E-spor çok gelişti bu arada. Yani çocuklar zaten oyun oynuyorlar. Bunu en azından bir kontrol altında almak ve onların daha güvenli bir şekilde bu oyunu oynamasıyla alakalı herhalde bir çalışmalar fazlasıyla var.
Üsküdar Belediyesi'nde yine bununla ilgili bir çalışması var.
Evet. Bir yandan tabii bunu eleştirenler de olabiliyor.
O zaman röportajla ilgili biraz
evet.
Tüyolar da vereyim. Aha. Yani Ömer Bey'in fikri yani tamamen oyunların zararlı olmadığını savunuyor ki gerçekten son zamandaki veriler de böyle. Mesela başlığımız da oydu. Yani çocukların şiddete yönelmesinde anne babaların davranışları oyunlardan daha etkili. Rol modelleri, işte öğretmenleri nasıl davranıyor, bunlar aslında şiddete ya da olumsuz sonuçlara daha fazla etki ediyor. Mesela bir araştırma yapıyorlar. Zaten şiddete eğimli bir çocuk şiddet içerikli oyunları daha fazla oynamak istiyor ve oynadığında aksine o şiddet içindeki şiddet isteğini atmış oluyor. Ama daha naif bir çocuk zaten şiddet oyununu oynamak da istemiyor. Onu kaldıramıyor da. Hani böyle çocuğu da tanıyarak artık yani çocuklar sokaklarda oynasın, biz ebeveynler bile diyemiyoruz. Çünkü güvenilir değil, işte araba korkusu, başka dış etkenlerin korkusu. Artık o pencereyi biraz kapattık. Yani dışarıda oynayan bir çocuk hayalini artık çok da kuramıyoruz. Mecbur telefonlarla, bilgisayarlarla
böyle
oynayabiliyorlar.
Ama böyle sanki yine oluşturulmalı.
Evet, yani oluşturulmalı ama şu an için...
Hani haftanın 7 günü böyle bilgisayarın başında oynayan bir çocuk gibi değil de... Hani planlı programlı, işte dediğin gibi yani okula gidecek zaten. Okulun haricinde böyle bir alan açmalı çocuğa. Yani sosyalleşmesi için ne bileyim bir spor kulübüne kaydettirilmeli belki. O enerji sadece bilgisayarın başında atılmıyor.
Evet, kesinlikle. Ama hani hep bizim hayalimiz şeydir ya, çocuk top oynasın, bir koşsun tozun toprağın içinde ama yani çoğumuz da yapamıyoruz bunu.
Çünkü bahçede ev kalmadı ki artık.
Evet, işte bu anlamda da çocuklara yasaklarla da engelleyemiyoruz oyunlardan. Nasıl adımlar atmalıyız? Çocukla oyunun arasındaki bağ nasıl olmalı? Bununla ilgili bir röportaj.
Evet, bir de şimdi mesela eskiden değil mi? Biz oyun oynardık böyle ama standarttı. Şimdi artık onun uygulamaları var. Mesela kaç bin saat oynadığı bile gözüküyor.
Evet.
Yani mesela bir uygulama var, orada oynuyorsun hep. Mesela bizim bir okula gidiyorduk programa, konsere. Orada hoca şey diyordu, ben mesela öğrencilere direkt soruyorum, senin şu platformda kaç saatin var? 10.000'den aşağısı yok diyor mesela yani. Değil mi? O civarlarda yani. Maalesef bu noktadayız. İnşallah bu çalışmalarla birlikte düzene biraz daha girer.
İnşallah. Bir sonraki sayfada da Ayşe Yazıcılar hanımefendinin sadece Siyonist değil aynı zamanda Narsist isimli bir yazısı var. Ayşe Hanım aslında her ay bir fikir insanımızı inceliyordu,
portre
yapıyordu ama bu ay gündemi de ilgilendiren bir hususta. İsrail'in aslında zihin dünyasını okumaya çalıştı. Yani narsist bir yapısı olduğunu, fikrinin arkasında ne olduğunu, nasıl bir psikolojiyle bunları yaptığını incelemeye çalıştı. Çok değerli bir çalışma gerçekten. Bir sonraki sayfada da Haşim Akın'ın Afrikalı imam İsa Bey ile yaptığı bir röportaj var. Size kırgınız çünkü geç kaldınız diyor İmam İsa Bey. Orada Afrika'da tanıştığı değerli bir isimle yaptığı söyleşi.
Eyvallah.
Haşim Akın'ın.
Geç kaldığınızla alakalı Lütfü abinin de anlattığı bir hikaye vardır. Hani bir Türk işte markete girmiş, bir şeyler almış. Afrika'da bir ülkede. Sonra tam böyle sıra ona gelecek. Kasiyer dur sen bekle falan yapıyormuş işte. Üstünde tabii Türk bayrağı falan varmış abimizin. Sonra tam gelecek, bir daha bekletiyor falan. En son onu almış tamam. Niye beni bu kadar beklettin demiş. Siz bizi bu kadar beklettiniz o yüzden demiş.
Evet, maalesef.
Evet, diyelim ve senin türkünü alalım mı yavaş yavaş? Programın sonuna doğru geliyoruz.
Evet.
Genç Dergisi'nin Haziran sayısını konuşuyoruz kıymetli dinleyenlerimiz Ender Ekim'le. gönül telini titreten 50 türkü dosya konusuyla çıktı Haziran sayısı. Bu türkülerden bahsettik. Diğer yazılardan da bahsetmeye devam ediyoruz Ender Ekim'le. Ama bu güzel türkülerden, İrfan türkülerinden bir türkü alalım. Zadem'in hikayesini bahsetti biraz.
Evet, can bulacağın anını bayrama bayram olayı inşallah icra edelim. Ve ardından tekrar dinleyenlerimize buluşalım.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Erkan Radyo'dasınız. Turulan Şen'den Bayrama Bayram Ola ilahisini dinledik, türküsünü.
Kurban Bayramı'na da böyle yaklaşıyoruz.
Evet, bayrama doğru.
Yani ilahi türkü arası, irfan türküsü deniliyor bunlara.
Yani can cananını bulduktan sonra her gün bayram mıdır?
Evet abi.
Öyle diyebilir miyiz? Eyvallah. Genç Dergisi'nin Haziran sayısını konuşmaya devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Gönül telini titreten 50 türkü. Dosya konusuyla çıktı. Radyolarını bizleri yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar seslendirmiş olalım. Nerede kaldığımızı.
Adem Ergül Hoca'da kaldık. Adem Ergül Hoca Dost Olmak ve Dost Kalmak isimli kıymetli bir yazı kaleme aldı bu sayı için. Allah için olan dostlukları son ana kadar sürdürebilmek ne büyük bir sermayedir. Buna mukabil kazanılmış bir gönlün kaybı dünya ve ahiret adına ne büyük bir kayıptır. Fani dünyada baki ilişkiler kurabilmek ancak ebediyet ufkuna sahip gönüllerin bir sanatıdır diyor Adem Hocam.
Evet, hakikaten hani gönül telini titreten yazılardan.
Evet, gerçekten öyle.
Evet, titreten türküler. Adem Ergül Hocamızın da kayınvalidesi Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Kendisine başsağlığı diliyoruz bu vesileden.
Allah rahmet eylesin.
Bir sonraki sayfada Muhammed Murat Tutar'ın Tarık Kobalas Beyefendi ile Siber Uzay'da size ait olanları korumak siber güvenlik isimli bir röportajı var. Sonrasında bir deneme yazısı daha bizi karşılıyor. Sümeyra Çelebi hanımefendinin senin hikayelerinle büyüyoruz Furkan abi. Mavi Marmara şehitlerinden Furkan Doğan için yazdığı bir mektup tarzı bir deneme.
Evet. Evet, 31 Mayıs 2009 sanırım değil mi? Mavi Marmara'nın gidişi, ben öyle hatırlıyorum.
Evet, yani 11 yıl oldu.
11 yıl oldu. O yılları hakikaten, o günleri hatırlıyoruz. Acı dolu günlerdi. Rabbim rahmet eylesin hepsine.
Hemen yan sayfada Benim Arapça ve tefsir hocamı görüyorum. Mehmet Beşir Eryersoy hoca. Buradan selam edelim, hürmet edelim. Hürmetle ellerinden öperim hocamı.
Öyle mi? İmam Hatip'ten mi?
Evet, İmam Hatip'ten hocamızdı.
Hocanın da yeni kitabı çıktı. Ana Hatları ile İslam isimli. Evet. O kitap üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Esat Mücahit Eskimez. Bir sonraki sayfada Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Huzurlu Aile Yuvası isimli çok değerli bir yazısı yer alıyor. Sonrasında Adem Turan yine
derginin kalbinde bu yazılar değil mi? Ben
evet, tam ortada. Bir sonraki sayfada Adem Turan yine portre çalışmalarına, biyografi çalışmalarına devam ediyor. Şakir Kurtulmuş hocayı kaleme aldı.
Çok sevdiğim isimler var. Evet. Şakir abiye de selam ediyoruz.
Evet. Çok da zor bir süreç geçirdi, evet. Covid ile.
Pederi vefat etti.
Evet, Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Kendisi de Covid ile ilgili ciddi bir imtihan oluyor. Rabbim acil şifalar versin diyelim.
Evet, harcımız benim. Marşımızdır. Ender Ekim bir yazı yazmış. Biraz marşlara alakalı.
Harcımızdır marşımız.
Harcımızdır marşımız. Evet, okumayı da öğrenebilirsem.
Bu da şuradan yola çıkarak oldu. Gencin kıymetli tasarımcısı Semih abimizin bir hatırası var. Ona bir abisi diyor ki işte taşları tuğlaları bir arada tutan harç, gençleri bir arada tutan marştır diyor. Ondan sonra da hep birlikte marş söylemeye her seferinde çağırıyor. Evet. Semih abi bunu anlatıp işte gençler bizi bu bir arada tutuyordu falan diye böyle bir hatırasını anlattıktan sonra bilmiyorum siz dinliyor musunuz gibi bir şeye bağlamıştı. Ben de onun üzerinden bugünün gençleri dinler mi marş? Karşılığı nedir? Bizler işte YouTube'dan açar mıyız? Bir arabada dinler miyiz? 15 Temmuz günü nasıl marşlarla gittik? İşte 28 Şubat deyince bugün kardeşlerimiz neyi hatırlıyorlar falan gibilerinden. Harcımızdır marşımız dedik.
Güzel bir anlatım olmuş.
2012 yılında gençlik türküsü besledikten sonra Ebedi Gençliğin Türküsünü söyleyeceğiz spotuyla bir söyleşi yapmıştık.
Evet.
Gençlik türkümüzü bu sayıda göremedik.
Evet. Sen onu tavsiye etseydin aslında.
Olur mu abi, kendi evet. Şarkımı kendi türkümüzü
ben tavsiye. Bunu dinliyorum falan gibi. Evet. Tabii marşlarla alakalı bana da zaman zaman söylüyorlar. Yani artık marş dinleyen mi kaldı? Niye bunları söylüyorsunuz falan gibi. Ama dediğin gibi bu derdi çeken, bu sevdayı duyan gençler her zaman var. Ve harcımızı bunlarla belki karacağız.
İnşallah.
Evet, birçok yazı var tabii. Evet. Bunlardan hepsinden bahsetmek mümkün değil. Biz dergimizi alıp okumalarını tavsiye ediyoruz.
Evet.
Son olarak Serkan abinin yazısından biraz bahsedebiliriz. Yola çıkarken prensip adamı, yolunu bulunca her pozisyon adamı diye bir yine eleştirel bir
yine
yazıyla
vurucu yazı.
bizlere seslenmiş. Evet, tabii Genç Dergisi'nin hem sosyal medya hem web sitesinde değil mi paylaşımlar devam ediyor.
Evet, Twitter,
onlarla da biraz Instagram, ilgileniyorsunuz galiba.
Evet, Twitter ve Instagram'da çok güncel kalmaya çalışıyoruz. Oradan Genç Derneği'nin faaliyetlerine, Genç Dergi'nin güncel haberlerine, paylaşımlara ulaşabilirler. Arşiv yazılarımızı da Twitter'dan özellikle sık sık paylaşıyoruz. Daha önceki yazılara da oradan erişebilirler.
Evet, web sitesinden tüm arşiv şu anda hemen hemen orada değil mi?
Evet, var işte, yani arşivimiz. 16 yıllık arşiv. Oradan da gündeme dair ya da iç açıcı, gönlüne dokunan yazıları gün içerisinde paylaşmaya çalışıyoruz Twitter hesabımızda.
Ayrıca abone olmak isteyenler de web sitesinden bilgileri alabilirler herhalde.
Evet. Abonelik servisimiz de devam ediyor.
Teşekkür ederiz Ender Ekim. Bizlerle birlikteydi.
Şunu da söyleyeyim. Abone olanlara da Allah'ım Sorularım Var isimli Soner Duman'ın kitabını da hediye ediyoruz. Bir yıllık abonelik. Eyvallah.
O da özel bir kitap gerçekten. Evet, sadece abone olanlara var. Yani direkt kitaptan
satış yok.
Gidip
evet,
alayım
şu an satış yok.
Deyince alınmıyor. O yüzden de değerli. Evet, son olarak eklemek istediğim bir şey varsa onları da alabiliriz.
Teşekkür ediyorum. Yani inşallah bu 50 türküyü biz derneğimizin YouTube sayfasına da playlist olarak ekleyeceğiz.
Hı hı.
Oradan da ulaşabilirler. Gönül telini titresin inşallah.
Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma olmuş.
Emeklerinize sağlık.
Hem emeklerinize sağlık hem de bugün bizlerle birlikte olduğun için teşekkür ediyoruz Ender Ekim'e. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımızın bu haftada sonuna gelmiş olduk. Genç Dergisi Haziran sayısını konuştuk. Ben Yusuf Goncagül.
Ben Turulan Şen.
Sizlere Allah'a emanet ediyoruz haftaya.
Görüşmek üzere.